Kripto Gündem'e hoş geldiniz. Yeni hafta, yeni bir gündemle karşınızdayız. Ve sevgili Barış Cankı da bizle beraber her hafta olduğu gibi tabii ki haberleri kendisinden ve donanhaber.com'daki değerli arkadaşlarımızın haberleriyle bu haftayı yine geçeceğiz. Sevgili Barış, var mı bu hafta şöyle zamsız, işte dertsiz, tasasız güzel haberler var mı? Öyle bir dünya var mı?
Öyle bir dünya yok abi. Özellikle bu hafta yok çünkü Aralık ayına, yeni bir aya giriş yapıyoruz. Tabii ki Türkiye'de yeni bir aya giriş yapmak demek otomobil fiyatlarında zam görmemiz demek oluyor. Tabii ki otomobil özelinde konuştuğumuz için, yoksa birçok şeyde zam var da.
Evet.
Bu hafta da zamlardan konuşacağız.
Doğru. iPhone 15 serisinin zamlandığı bir günde bu konuyu yapıyoruz. O yüzden haliyle evet, gene bu var. Mecburen
hemen
tabii ki
öncesinde de TOG'a zam geldi.
Ah bak, evet doğru, zaten iki şey konuşuluyor, biri TOG zamları, biri iPhone zamları, yani evet, böylece ayrılıyoruz ki biz geçen hafta ne konuşmuştuk, sen ne anlatmıştın burada, demiştin ki bu vergi oranları bize gösteriyor ki TOG'a bir zam yolda ve millet evet, de ne yapacak ne edecek, iptaller ne olacak ne bitecek diyordun ki onu konuşacağız, o yüzden evet, şimdi susuyorum.
Peki, beklenen tamam, oldu.
Beklenen oldu. Hayırlısı olsun diyelim bakalım madem öyle. Pekala, o zaman ilk haberimizde istersen yola çıkalım. Bu arada hemen videonun başında sevgili seyircilerimizden bir şey rica edelim. Lütfen sevgili seyirciler, bizi izliyor ve beğeniyorsanız bu evet, geçtiğiniz haftada gayet iyi bir izlenme rakamı aldık. O yüzden de teşekkür ederiz. Yorumlarınız da gayet keyifli. O yüzden onlar için ayrıca teşekkür ediyoruz ve diyoruz ki lütfen abone olmayı ve yorum yapmayı ve kanala abone olduktan sonra da bu videoları beğenmeyi unutmayınız diye videonun başında söylüyoruz. Böyle bir istek gelmişti. Onu ben iletmiş olayım. Bu sefer sonundaki kısmı yine sana bırakıyorum ama ben baştayken söylemiş olayım. Zamlardan, şundan, bundan bahsederken bunu da unutmayın kardeşim diye bize söylediler. Bize söyleyelim. Evet. Şimdi
yapanlara
ilk haberimiz. Eyvah. Bravo. Teşekkürler diyoruz ve İlk haber Dacia'dan geliyor. Güzel de bir haber aslında bence. Seninle konuştuk bunu ama detaylarını lütfen senden alalım. Buyursunlar.
Evet, ilk böyle zamla açılış yapmayalım dedim. Şöyle güzel bir haber koyalım dedim girişe. Zaten zamlar yeterince can sıkıyor. Yeni nesil Dacia Duster'la beraber başlıyoruz haftalık gündeme. Zaten bir gün öncesinde, tanıtılmadan bir gün önce yanlış hatırlamıyorsam, böyle dış tasarımını gösteren tanıtım görsellerinden sızdırılan fotoğraflar vardı. Oradan dış tasarımını görmüştük. O çok da sürpriz olmadı. Ardından bir gün sonra zaten resmi olarak da tanıtıldı. Tasarımı zaten sürpriz değildi. Neden böyle diyorum? Çünkü geçtiğimiz yıl mı? Daha önce tam olarak hatırlayamayacağım şimdi. Bigster konseptini tanıtmıştı Dacia. Ve tasarımıyla çok beğenilmişti bu konsept. Hatta yeni Duster'ın da Bu konseptin tasarımından esinleneceği söyleniyordu ama ben mesela bu kadar benzeyeceğini, neredeyse birebir benzeyeceğini hiç düşünmüyordum. Şimdiki tasarıma baktığımda sanki böyle karşımda Duster değil de Bigster konsepti duruyormuş gibi bir hisse kapılıyor insan. Eski nesline göre çok daha farklı bir tasarımı var. Daha kaslı görünüyor, daha modern görünüyor. Köklü bir değişim yapılmış tasarım tarafında. Özellikle öndeki, arkadaki Y formlu aydınlatmalar zaten direkt Bigster'dan alınan. İşte ön taraftaki gri koruma plakası böyle bütün tamponu kaplıyor. Tam bir SUV havası yaratıyor burada. SUV havası estiriyor. Arka tamam, tarafta da keza yine arka tamponda böyle geniş bir yine gri koruma plakası şeklinde bir difüzör tercih edilmiş. Çok çok güzel. Daha böyle çamurlukları şişirilmiş, daha geniş bir otomobil hissi yaratmış. Çok çok güzel bir tasarım olduğunu söyleyebilirim dış tasarımdan. Hemen dış tasarım konusunda senin fikirlerini de alayım. İç tasarıma geçeceğim.
Tabii ki bana, yani dediğin %100 doğru. Zaten dışarıdan baktığın an hemen bunu hissediyorsun. Gerçekten daha heybetli bir otomobil ortaya koymuşlar. Yani bir nevi şimdiki Duster'a göre baktığında sanki bir sınıf üstte bir SUV hazırlamışlar gibi görünüyor.
Evet, evet.
O yüzden de bu şey, yani aslında bu ikisi arasında da, yani Dacia'nın modelleri arasında bir böyle benzerlik de vardı. Yani zaman zaman da konuşuyorduk, konuşmuyor değildik. Benzerlikten kastım sınıfların birbirine yakınlığı anlamında. Evet. Bence bu direkt olarak başka bir sınıfı temsil ediyor. Böyle baktığında şimdikine göre. Ve bakınca da beğenmemek pek mümkün değil. Duster'ın bizde biliyorsun bir şey var. İki kullanım alanı var. Bir tanesi işte ben bu aracı her yere, her yola vurayım, şantiyede de kullanayım dediğim bir dönem evet, var. Bir de yeni nesil kullanıcıların, işte biz de incelerken de anlatmıştık zaten. Bir de işte ben SUV seviyorum. Böyle hem biraz işte şehir dışında da beni rahatlatsın, şehir içinde de o yüksekte kullanımı, performanslı kullanımı versin konusu vardı. Dolayısıyla iki kullanıcıya hitap ediyordu. Şimdi buna baktığımda ben artık şantiyeden daha çok çıkmış bir otomobil görüyorum. O yüzden sanki devamı öyle olacak gibi görünüyor. Tabii Türkiye'de mutlaka ona uygun bir versiyonda sunarlar. Yani o, çünkü çok kolay mı dersen bence çok kolay değil. Çünkü iyi bir alanı kaplıyor, iyi bir alana hitap ediyor hali hazırdaki şantiyelerde.
Ve o kullananlar yani, da gayet memnun yani. Çok hani sağlamlığından, kullanışlılığından bravo. Çok memnunlar yani. Ben özellikle şantiye kullanıcılarından gördüğüm kadarıyla hani hep olur ya Duster işte ya dayanıksız araba, kalitesiz araba böyle algısı vardır genellikle. Tabii ki hani her zaman çok sevdiğim bir söz vardır. Hani ne kadar ekmek o kadar köfte.
Çok güzel.
Duster'ın olayı da bu yani ne yazık ki şu anda.
Evet. Ve yani son zamanlarda bunu geliştirmişlerdi. Bence şunu görüyorlar. Bu geliştirdikleri kısımdaki geri dönüş anladığım kadarıyla olumlu. O yüzden de bu modelde buna yönelik bazı yenilikler yaparak o alanı iyice pekiştirmek istiyorlar. Çünkü buradaki alıcı var, memnun. Yani şöyle söyleyelim, Renault tarafından, hani Renault grubunun bir otomobili olduğu için söyleyeceğim. Hı-hı. Renault tarafında evet yeni modellerle var ama şimdiye dek Dacia'nın yerini alabilecek bir Renault modeli de yok bu arada. Yani evet. Duster'ın, daha doğrusu Duster'ın yerini alabilecek. Evet ya, onun tam karşısında şu var diyebileceğim bir model benim aklıma direkt olarak geldi.
Fiyat performans olarak yok. Evet.
Yok. Evet. O yüzden hani bu farklı da bir yere geliyor. Ha, yeni modellerde belki vardır. Yani vardır hatta ama bir görelim bakalım ne olacak. Bence Duster için yeni bir sınıf söz konusu. İç tasarım için sen neler düşünüyorsun? Şimdi onu dinlemek isterim. Çünkü güzel görüntüler var.
Evet, iç tasarımı özellikle bana göre hani dışında köklü bir değişim var demiştik. İçi de bundan aşağı kalır yanı yok. Zaten komple değiştirmişler. Senin az önce sanki sınıf atlamış gibi görünüyor dediğin yorumu ben özellikle iç tarafta daha çok yapacağım. Çünkü baktığımız zaman komple değiştirildiğini, özellikle konsolun eskisine göre daha modern, daha şık göründüğünü burada net bir şekilde söyleyebiliriz. Sadece benim hani burada gördüğüm negatif bir yorum şu olabilir. Fotoğraflardan bile işte orta konsolda, ön konsolun tamamında, kapı içlerinde böyle sert plastik malzemelere yer verildiği net bir şekilde kendini belli ediyor. Hani buradan bile görüyoruz aslında yüzeyler böyle sert plastik. Sanki böyle fotoğraftan bile böyle vurup böyle tak tak tak ses alasım geliyor ama dediğim gibi Duster burada bir fiyat performans otomobili. Her zaman şu şekilde yorumluyorum ben. Gerçekten arazide kullanabileceğiniz en uygun fiyatlı C SUV'lerden bir tanesi. Hani bu tartışılmaz bir gerçek zaten. O yüzden burada malzeme kalitesi de sizin ne beklediğinize göre değişir. Burada çok da yüksek beklentilere girmemek lazım. Onun dışında ortada böyle tablet ekran şeklinde konumlandırılmış büyük bir multimedya, dokunmatik multimedya ekranımız var. Üst paketlerde sunulan dijital gösterge panelimiz var. Ben Duster'da, özellikle Dacia'da şunu beğeniyorum. Yeni modellerinde böyle bir telefon tutacağı şeklinde kendisi standart olarak bir alana da yer veriyor ya. Mesela ben onu da çok beğeniyorum. Otomobilde böyle baktığı zaman telefonu nereye koyacağını şaşırıyorsun falan böyle kullanmak.
Her seferinde. Kesinlikle her seferinde aynı şey. Bravo.
Evet, göz önüne tutturuyor onu bir şekilde. Duster'da da bunu yine görüyoruz. Bu parçanın kullanılıyor olması güzel. Eskisine göre daha gelişmiş teknolojiler var. Tamam, Dacia otomobillerinde daha ekonomik, fiyatı daha düşük tutmak adına pek çok teknolojiye yer vermiyor ama en azından işte Android Auto, bu arada kablosuz Android Auto var ve Apple CarPlay desteği var multimedya sisteminde. Kablosuz cep telefonu şarj ünitesi var. Manuel viteste vites kolu tamam olduğu gibi devam ediyor ama otomatik şanzımanda vites kolu yerine artık küçük bir anahtarın geldiğini görüyoruz. Bu da orta konsolu rahatlatıyor, daha şık bir tasarıma yer veriyor.
Kesinlikle.
Gibi gibi. Hani ama koltuklar tabii ki hani rahattır, değildir. Onu da burada çok yorum yapamayacağım. İncelediğimizde bakacağız ama kumaş döşemeli gibi görünüyor gördüğüm kadarıyla. Onun dışında şunu belirteceğim. Duster'daki en büyük geçişlerden bir tanesi tabii ki eski artık demode olan ve geçmişte kalan platformun yerini diğer yeni Renault modellerinde de gördüğümüz CMF-B platformunun alıyor olması. Bu boyut olarak Duster'ı çok değiştirmese de en azından bagaj hacmini %6 artışlı 472 litreye yükseltmiş ki hani SUV'lerde ne kadar yüksek bagaj hacmi olursa ailelere odaklandığı için çok daha pratik bir kullanım oluyor. Aynı zamanda arka taraftaki Duster'ın en çok eleştirilen taraflarından biri de buydu. Arkası biraz basık, işte biraz dar, falan diye eleştiriliyordu. Evet. Arka taraftaki bacak mesafesi de eskisine göre iyi bir şekilde arttırılmış diye yorumlar var. Gayet güzel özellikler olduğunu söyleyebilirim. Yeni platformun getirdiği en büyük özelliklerden bir tanesi de tabii ki modern, artık yani yıllardır var ama hani modern diyebileceğimiz hibrit motor seçeneklerine yer veriliyor olması. Duster'da baktığımız zaman hafif hibrit var, tam hibrit var. Yine Jogger'da ve diğer Renault modellerinde gördüğümüz gibi. Ve bunun dışında artık alışık olduğumuz EcoG100 adı verilen benzin LPG seçeneği de varlığını koruyor. Dediğim gibi dizel artık yok. Hani en önemli haberlerden bir tanesi de bu aslında. Türkiye'de hala çok sevilen, çok tercih edilen bir motor tipi olduğu için hani bunu özellikle belirtmek istiyorum. Dizel artık yok. Bunun yerine hafif hibrit ve tam hibrit motorlar var. Benzinli motor seçeneği tarafında standart olarak şu anda mevcut kasada da Avrupa'da sunulan TC130 isimli motorun satışa sunulmaya devam edeceği söyleniyor ama o konuda net bir bilgi yok, onu tam anlayamadım. Eğer oyda yoksa zaten tamamen hibrit motorlara ve LPG'li seçeneğe kalıyorsun. Burada hani ilerleyen süreçte bu net olarak belli olacaktır. İlk seçenek hibritte benim hani çok da mantıklı bulmadığım aslında ama yine elektrik desteği olsun, böyle üreticilerin karbon emisyonlarından ve yakıt tüketiminden birazcık tasarruf edebilmek adına en uygun maliyet olarak başvurduğu seçeneklerden bir tanesi olan 48 volt hafif hibrit teknolojisi yer alıyor. Hani baktığınız zaman çok fazla yakıt ekonomisi sunuyor mu, çok fazla fark sağlıyor mu? Tam hibritler kadar değil. Benim açıkçası hibrit tarafında en uygun seçenek olarak belirtebileceğim, en tercih edilebilecek seçenek full hibrittir. O da zaten bir üst seviyede karşımıza çıkıyor ki hani asıl hibrit kullanımı bu vaat ediyor. Şehir içinde %80'e kadar elektrik motoru kullanımı, ortalama kullanımda %20 yakıt tüketimi, şehir içinde %40'a varan yakıt tüketimi gibi gibi birçok seçenek sunuyor bize burada. Onun dışında TC150 motor gitmiş. Hani mevcut motorları biraz daha ona göre güçsüz bulanlar olacaktır. Bir diğer konu, eskisinde olduğu gibi 4x4'te otomatik şanzıman seçeneği yok. Yine 6 ileri manuel tek seçenek gibi gibi birçok motor seçeneği tarafında bunlar konuşulabilir. Dediğim gibi aslında özetle astır böyle.
Valla bence güzel bir özet oldu. Gerçekten iyi özetledin. Ağzına sağlık ve otomobilin de aslında karakterini, bütün o anlattıkların bütün iç ve dış mekandaki karakterini ortaya koyuyor. Dacia ile ilgili bence anlatılabilecek özellikler bunlar. Yani yeni dönemde daha çok heyecan uyandıracağı kesin.
Evet.
İçi de bence bunu tamamlıyor bahsettiğin üzere. Ve iddialı görünüyor. Bakalım fiyat olarak nasıl gelecek, onu göreceğiz. Dışarıda belli ki memnuniyet oluşturmuş. Özellikle senin söylediğin arka tarafta daha ferah bir, bu arada benim de dikkatimi çeken konulardan biri o oldu. Daha ferah bir arka plan sunması, arka koltuk mesafesi sunması önemli. Hı hı. Çünkü biz de mesela bir ara Duster mı alalım diye düşünürken bu Berlingo seçim sırasında. Mesela Berlingo'yu seçmemizin sebebi tabii ki kalabalık bir ailede daha ferah olduğunu düşündüğümüz içindi. Evet. Şimdi böyle bakınca o boşluğu da dolduruyor gibi görünüyor. Tabii ki bunların hepsini Türkiye'ye de geldiği zaman incelemelerle beraber anlatacağız, göreceğiz. Ama böyle bakınca Türkiye'nin sevdiği bir model olan Duster'ın daha da güzelleşmesi sevindirici. Bakalım nasıl yansıyacak? Motor seçeneklerinin hangileri gelecek, gelmeyecek? Onları beraber göreceğiz. Dizel seçeneğinin olmaması da zaten bir hayal kırıklığı oluşturur mu, onu göreceğiz hep beraber.
Evet.
Evet, pekala. O zaman sıradaki haberimize geçebiliriz. Tabii ki her hafta olduğu gibi uğrayacağımız yer neresi? Haliyle Çin Mahallesi. Çin Mahallesi'ni uğramadan olmaz diyoruz.
Aynen öyle.
Bu sefer Çin Mahallesi'nin ilk haberini alalım bakalım senden.
Şimdi yine senin de söylediğin gibi Çinli elektrikli araç üreticilerini, yani ülkemizde faaliyet gösteren, gelen veya gelmeye çalışan Çinli elektrikli araç üreticilerini doğrudan etkileyen bir karar var. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tebliğe göre elektrikli araçların ithalatında yeni kurallar, yeni şartlar getirildi. Tabii ki Ticaret Bakanlığı tarafından da özel olarak bu tüketiciyi korumak adına atıldığı söylenen bir adım. Tabii ki baktığımız zaman, detaylarına indiğimiz zaman tabii ki tüketiciyi koruyan bir tarafı var. Neden? Çünkü zaten tüketici tarafında Çin menşeli elektrikli otomobillerde en büyük soru işaretlerinden bir tanesi şu. Tamam, bu marka geldi, atıyorum Türkiye'de faaliyet göstermeye başladı. Ne kadar kalıcı olacak? Evet. Servis ağını ne kadar sürede genişletecek? Allah
geçen hafta konuştuğumuz konular bak işte.
Evet, ben ne kadar parça bekleyeceğim? Benim bulunduğum şehirde servis olacak mı? Ben bu aracı aldığımda daha sonrasında çeşitli konularla ilgili karşımda bir muhatap bulabilecek miyim? Gibi gibi aslında bu sorular uzatılabilir. Bu yeni tebliğ de aslında bir nevi hani bu konularda tüketiciler sıkıntı yaşamasın tarzında bir değişiklik yapılıyor. Tabii ki bu değişikliğin şartı ne? Öncelikle bir kere Çin'den getirilecek elektrikli araçlarda bu markalar için, bu üreticiler için servis zorunluluğu getirdi. Bir diğer zorunluluk da çağrı merkezi zorunluluğu. Çağrı merkezi zorunluluğunda ne? Bu gelecek marka veya üretici Türkiye'de faaliyet göstermek istiyorsa merkezi burada olan en az 40 kişiden oluşan bir çağrı merkezi kurmak zorunda. Bu güzel. Herhangi bir hani sağından solundan tutup olumsuz bir şey aramaya gerek yok. Gayet hani tüketici için, herkes için
kesinlikle
olması gereken, yani bir markanın burada bulundurması gereken bir konudur çağrı merkezi. Diğeri ise servis. Biraz hani kafalarda soru işareti yaratan kısmı burası. Detaylarına hemen baktığımız zaman Türkiye'nin 7 bölgesinde TS standartlarına göre en az 20 adet yetkili servis açmak zorunda bu markalar. Burada belirtilene göre yeni tebliğde.
En az 20 adet
yaratıyor diyorum. Efendim?
En az 20 adet diyorsun. Ben böyle baktığım zaman acaba bunlar mesela birden fazla markanın servisini alan servisler olabilir mi o zaman?
İşte evet, şimdi burada kafa karıştırıcı tarafları da bunlar. Şimdi bu gelen üretici en az 20 adet servisi kendi bünyesinde mi açmak zorunda?
Evet.
Türkiye'de var olan servis ağlarıyla anlaşma yapıp, yani en şu anda mevcutta atıyorum 20'nin üzerinde servis ağı olan bir şirketle anlaşma yapıp bu şekilde de gelebilir mi? Hani buraları biraz açık bırakmışlar benim gördüğüm kadarıyla. Biraz buradaki soru işaretlerinin giderilmesi lazım. Ama yani bu konuda yeni gelecek üreticileri geçtim. Şu anda faaliyet gösteren üreticilerde bile sadece Çinlileri de kastetmiyorum bu arada. Hani bazılarında bile bu şartı sağlayacak durum yok yani. En azından en az 20 adet servis
tabii
bulunan
canım, tabii,
hani
tabii.
Markalar yok bazılarında. Tabii ki bu durum şeyi etkilemiyor. Hani bizim Avrupa Birliği ve işte Gümrük Birliği Anlaşması'nın olduğu, ticaret anlaşmalarının yapıldığı ülkeleri etkilemiyor. Onların dışında kalan tabii ki en çok da Çin'i etkiliyor. Bana göre zaten yine Çinli markaların Türkiye'ye gelişine karşı hazırlanmış bir tebliğ olduğunu zaten çok net bir şekilde söyleyebiliyoruz burada. Yani senin yorumun nedir bu konuda?
Onu ya ben, bir alayım senden. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii dediğin doğru. Direkt akla gelen şey, direkt olarak akla gelen tabii ki bunların kendi şirketleri olup olmayacağı. İstihdamın artmasını istiyorsak, yani buysa eğer derdimiz, o zaman tabii ki bunların her birinin bireysel olarak 20 tane servisi açması. Ama zannediyorum öyle olmayacaktır. Yani burada da şunu düşünmek lazım. Stellantis'in diyelim ki işte işini yapan şirketler bir nevi birden fazla markayı aynı servis içerisinde ağırlayabiliyor zaman zaman. Bunu görüyoruz. Yani o yüzden şimdi böyle bakınca bir ittifak kurularak aslında yapılmaz mı? Elbette yapılır ki elektrikli otomobiller için daha önce de konuşmuştuk. Çok da böyle hani ultra bakımlar ve bu detaylı incelemeler gerekmiyor normal içten yanmalı motorlu araçlara göre kıyaslarsan eğer. Dolayısıyla burada bir nereye gider bunu görmek lazım ama bence böyle bir karar değil de hani aynı markaya hizmet veren, hatta bakarsın TOG'a hizmet veren bile olabilir. Neden olmasın? Böylece TOG'a da bir değer katılabilir mi? Katılabilir. Hani TOG versin bu hizmeti. Yani TOG'un servisleri bu hizmeti versin ama elektrikli araçların tamamı için versin. Bir anda Türkiye'de bir işte hani onların da bu hizmet karşılığı ödeyeceklerinden dolayı bir katkı sağlanabilir. Bir know-how da geliştirilebilir böylece. Çünkü TOG sonuçta yani buradaki bir marka, onlarla ilgili bilgileri de İster mi diğer markalar bilemiyorum ama belki de çünkü şey tercih ederler. Yani bir tane marka olsun, o da Çinli olsun diyebilirler. Böylece Çinli otomobiller için düşündüğümüzden. Hani Çinli bir grup lideri olur ve bütün bunlara hizmet verir. Veya işte belki Bosch veya başka bir markada bunun hizmetini vermek isteyebilir. Bunu bekleyip görmek lazım ama bence makul olan tabii ki yani diğer türlü hoş olmaz mı, olur da, ama istihdamı o kadar yansıtacağını, yansıtmak isteyeceklerini düşünmüyorum. Bu sonuçta bir maliyetten bahsediyoruz. Ciddi bir maliyetten bahsediyoruz. Hmm. O yüzden sanki çok sıcak bakmayacaklar ve ittifaklı bir yöntemin geçerli olması gerektiğini isteyecekler diye düşünüyorum. Bunu başka beyaz eşyalarda ve diğer elektronik eşyalarda görüyoruz. Dolayısıyla benzer bir durum bence olacaktır diye tahmin ediyorum.
Ben de senin gibi düşünüyorum. Hatta şuna bile yol açabilir. Atıyorum işte şu anda markalar tek tek geliyor. Özellikle Çin'den. İşte A üreticisinin B markası. İşte aradan zaman geçiyor. Belki de A üreticisinin C markası da Türkiye pazarına giriş yapacak. Artık bundan sonra şunu görebiliriz. Tek bir üretici veya grup çatısı altında faaliyet gösteren markaların böyle bir arada gelip evet, hani senin dediğin gibi böyle ittifak halinde tek seferde belli bir servis ağı kurup bu şekilde faaliyet gösterdiklerini de görebiliriz. Çünkü hani böyle tek tek durumlarda gerçekten hem maliyet olarak burada servis açmaları onlar açısından da sıkıntı yaratacaktır diye düşünüyorum. Ama bana göre olumlu mu? Olumlu bir gelişme olduğunu söyleyebilirim ben.
Tabii ki. Yani mesela Peugeot ile Citroen aynı servis veriyor mesela. Baktığında benim gittiğim servislerde öyle. Yani belki oraya hani hatta şey, yani şöyle söyleyeyim. Subaru yani aynı grup değil. Subaru, Peugeot ve Citroen'in olduğu servis de biliyorum. Dolayısıyla bu olacak. Yani bence bence böyle bir birleşim mutlaka gerekecek ki zaten bir benzerini bazen yani bir galerinin ikiye bölünüp üçe bölünüp de farklı markaları sunduğunu, bir kısmında onu bir kısmında bunu yaptığını da görüyorum. Yani ben bunu devlet olarak, devlet bunu zorlamasa bile zaten özel sektör bunu yapıyor. O yüzden bunu böyle görmeyebiliriz diyorum. Ve istersen şimdi sıradaki habere hemen geçelim diyorum. Bir başka Çinli otomobil, elektrikli otomobil üreticisine geçelim. Bir de onu dinleyelim senden. Skywell ile ilgili hatta iki haberimiz var. İlki nedir acaba? Buyursunlar.
Şimdi Skywell'in ilk haberi, onunla ilgili ilk haberimiz güzel bir yatırım haberi. Zaten geçtiğimiz yıldan bu yana, hatta daha eski bile olabilir. Skywell'in Türkiye'de batarya fabrikası kurma, batarya üretimi yapma konusunda böyle bir atılımları var. Biliyorsun Ulubaş Holding, Ulubaşlar tarafından Türkiye'de temsil ediliyor. Bu distribütör uzun zamandır bu Skywell'in üreticisi olan Çinli Skyworld'la görüşmeler halinde Türkiye'de batarya üretelim tarzında görüşmeleri sürdürüyorlar zaten. Hatta bu yılın yanılmıyorsam Haziran ayında iki taraf arasında anlaşma imzalanmış ve 2024'ün ilk çeyreğinde batarya üretimine başlanacağı şeklinde bir açıklama yapılmıştı. Şimdi yine Türkiye CEO'su tarafından yapılan yeni bir açıklama var burada. Yatırımın kapsamının genişletildiği, artık bataryanın yanı sıra elektrikli araç üretiminin de Türkiye'de yapılması gündemde. Bu çok güzel bir yatırım haberi bence. Baktığımız zaman hani bazı markaların, bazı üreticilerin Türkiye'den çekildiğini görürken, en azından Çinli üreticilerin bu tarafa böyle merak saldığını, girmeye çalıştığını, üretim yapmaya çalıştığını görmek gerçekten sevindirici. Skywell'de zaten bir süredir Türkiye pazarında ET5 modeliyle faaliyet gösteren, hani belli bir kesimin ilgisini, güvenini kazanmış bir marka. Baktığımız zaman burada elektrikli araç üretmesi de bence hem bizim açımızdan hem de onlar açısından çok fazla artıları olacağını düşünüyorum. Çünkü hani Skywell'in burada elektrikli araç üretmesi demek doğrudan buradan Avrupa'ya da onları sevk etmesi demek ki, baktığımız zaman aslında win-win gibi bir durum oluyor. Burada da
kesinlikle
istihdam demek, yatırım demek.
Evet, gayet güzel özetledin bence. Madem öyle, aslında hiç ara vermeden istersen diğer habere de geçebiliriz. Skywell'i bu arada modellerini seviyoruz, beğeniyoruz. Türkiye'de de beğenilen modeller arasında. Dolayısıyla böyle bir yatırıma teşvik haberini önemsiyoruz. Güzel bir durum bu. Ve şimdi Skywell'in bir de yeni modeli var. Henüz tabii Türkiye'de değil, hani görmedik ettik ama Skyhome'la ilgili bir haberimiz var. Bence süre olarak heyecan verici bir durum. Neyin nesiymiş bakalım, bu 10 dakikada ne oluyormuş, bir anlatırsan sevineceğim.
Şimdi bu haber de çok tazeydi ve hani arka arkaya koyma sebebim, baktığımız zaman Skywell'i genel olarak Türkiye'de satılan ET5 modeliyle tanıyoruz ama hani bu marka bundan çok daha fazlası aslında ve arka planda geliştirdiği teknolojiler bunun çok daha ötesinde. Bunu göstermek için aslında bu modeli de ekledim ardına. Bu arada az önceki yatırımın 1.6 milyar dolar olacağını da hani söyleyelim, öyle ufak bir yatırım söz konusu
değil. Ay maşallah. Maşallah,
bu evet. Bahsettiğimiz araç ise şu anda prototip aşamasında ama %90 üretime yakın haliyle sergilendiği belirtiliyor. Zaten tasarımından da az çok anlıyoruz. Tabii ki Sky Home isimli elektrikli sedan modelden bahsediyorum. Yine Skywell markası altında satılacak, Skyward tarafından üretilecek. Burada tasarım çok dikkat çekici ama aslında genelde elektrikli otomobillerde kullanılan böyle hani yumuşak hatların, daha çok düşük ön profilin ve arka tarafta kupe stili bir gövde tipinin karşımıza çıktığı bir tasarım dili olarak söylenebilir. Ama asıl tarafı işte bu gövdenin altında, bu kabuğun altında karşımıza çıkıyor ki yani bu modelle 10 dakika şarjla 490 kilometrelik menzil gibi hani ultra hızlı gideceğimiz bir vaat söz konusu.
10 dakika yani işte benzinciye girdin çıktın 10 dakika zaten konuşmuştuk bunu. Yani 10 dakika bence dehşet. Gerçekten oyunun kuralını değiştiren bir durum. Yani teknoloji geliştirince böyle. Tabii o pilin sağlığının falan filan onları daha sonra göreceğiz, konuşacağız ama böyle bakınca bu hani araba tercih etme noktasında kritik bir noktaya getirebilir insanları. Yani elektrikli araba alacağım, biri 10 dakikada doluyor, biri de saatlerce, yani bir saatte doluyor. Abi 10 evet. dakikayı alacaksın yani. Ben 45 dakika demek bile yani 40 dakikada doluyor, yarım saatte doluyor. Hayır abi 10 dakikada doluyor dediğin an iş değişiyor. O yüzden bu oyun bozan bir araç görünüyor. Ne kadar gerçek, ne kadar değil, ne kadar verimli bir şekilde yansıyacak bu gerçeğe onu beraber göreceğiz.
Yani dediğin gibi hani şu anda zaten elektrikli otomobillerle ilgili benim de dahil olduğum en büyük çekincelerden bir tanesi şarj söz konusu. Hani gidip de yarım saat 40 dakika beklemek, işte hani şarj istasyonunda geçirilecek süre tarzında hani birçok endişe söz konusu. Ama 10 dakikada yaklaşık 500 kilometrelik menzil eğer gerçekleşirse hani tamamen bu endişelerin ortadan kalkması demek oluyor.
Tabii.
Zaten Skywell'in daha önceden de batarya çalışmaları vardı. Aslında bu modele özel bir şey değil. Yani şu an yanılmıyorsam 2021 yılında kendi bataryalarını üretmeye başlayan bir markanın 2023 sonuna doğru böyle bir konuma gelmesi çok çok iyi, takdir edilesi bir durum. Aynı şeyi ben Togg'da da görmek isterim.
Togg'un ne da güzel söyledin. Evet, aklıma sen söylerken aklıma o geldi.
Evet.
Evet, sen söylerken de aklıma o geldi. Çok doğru söylüyorsun. İnşallah bunu görürüz. Bu arada yani otomobilin içi yani inanılmaz. Müthiş yani. Ya şuna baksana ya. Bu nedir yani? Hani fütüristik araba yapmayı aynı zamanda yani evet hani pil süresinin dışında bir de fütüristik araba yapmayı da başarmış görünüyorlar. Çok önemli gerçekten bu.
Aynen öyle. Konsolda şu anda gördüğümüz gibi boydan boya uzanan kocaman bir ekran söz konusu. Direksiyon simidi artık yani bazı üretim modellerinde bile görmeye başladık günümüzde. Uçaktaki lövye tasarımını andıran hani üst kolonu bulunmayan fütüristik tasarıma sahip bir direksiyon söz konusu. Ambiyans aydınlatması gibi birçok detay var ama asıl olay arka kısımda. Hani ben haberde de bunu belirtmiştim. Ön koltuk arka koltuk kavgası yapılmasın diye önde çok büyük ekrana yer verdik ama hadi arkada da yer verelim şeklinde bir tasarım anlayışına gitmişler. Ön koltuk sırtlarındaki iki küçük ekranın dışında cam tavandan böyle katlanarak otomatik olarak açılabilen kavisli kocaman bir ekran söz konusu burada. Şu anda bizim ekranda da gördüğümüz baksana gibi müthiş bir tasarım söz konusu. Yani kaldı ki %90 üretime yakın dediklerine göre bu özellik üretim versiyonunda da olacak. Arka koltuklar tamamen yatırılarak uyku pozisyonuna getirilebiliyor. Orta konsolun hemen arkasında içeceklerin, yiyeceklerin yerleştirilebileceği büyük bir buzdolabı var gibi birçok özellik karşımıza çıkıyor. Yani Skywell burada çok başarılı bir çalışma imza atmış. Bunu net olarak söyleyebilirim.
Şimdi rahatlıkla. Çok doğru söylüyorsun. Evet, güzel haber. Böyle otomobiller bizi heyecanlandırıyor. Devamının gelmesini. Özellikle yani Skywell Türkiye'de de aktif olduğu için tabii hoşuma gidiyor bu.
Evet.
O yüzden bunu görmeyi arzu ediyoruz. İnşallah görürüz kısa zamanda. Ve eğer böyle tamamsa bir sonraki habere de hızlıca atlayabiliriz. Bu sefer Stellantis yakasına gidiyoruz. Peugeot'a gidiyoruz. Uygun mudur?
Evet, tabii ki.
Peki efendim, o zaman sizin için hemen sıradaki haberimize geçiyoruz Barış Bey. Bakınız efendim, burada güzel bir araç var. Daha önce anlattığımız ettiğimiz bir araç ama niçin anlatıyoruz, niçin tekrar görüntüde, lütfen sizden dinleyelim efendim.
Evet, Stellantis'in zaten elektrikli araç konusunda atılımlarının olduğunu her zaman söylüyoruz. Özellikle ben kendi adıma Türkiye pazarında elektrikli araç özelinde en azından daha rekabetçi olmaları konusunda her zaman açıklamalar yapıyorum. Benim için böyle en azından, çünkü artık pazarı Çinlilerin egemenliğine bırakmak üzereler. Zaten şu anda
bir anlaşma yaptılar.
Togg satışları ve Tesla satışları başı çekiyor. Ardından Çinliler geliyor yavaş yavaş. Zaten BYD Kasım ayında geldi. Aralık ayında farklı markaların da geldiğine şahit olacağız. Neta gibi. O yüzden çok daha rekabetçi. Tamam, elektrikli araç seçenekleri var ama biraz daha rekabetçi konumlandırmaları gerekiyor diye. Evet. Bu rekabetçi adımlardan,
evet.
Bu rekabetçi adımlardan biri de yeni E208'in pazara sunulması olacak. 2024'ün ilk çeyreğinden, yani önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden itibaren Türkiye'de satışa sunulacak. Biliyorsun Peugeot kısa zaman önce E308'i de Türkiye'de satışa sundu. Onun bir küçük kardeşi olarak E208'de güncellenmiş, tazelenmiş, teknolojilerini yenilemiş olarak karşımıza çıkacak. E208'de en önemli gelişmelerden bir tanesi tabii ki daha da güçlenmesi. 308'de gördüğümüz 115 kW yani 156 beygir güç üreten elektrik motorunun gelmesi. Bu da eskiye göre tabii ki eski seçenek de olacak benim anladığım kadarıyla, ama o mevcut versiyona göre %15 güç artışı demek oluyor ki bu da bir elektrikli otomobil için gayet güzel. Elektrikli motorlarda zaten tork anlık olarak kalkıştan itibaren verildiği için performans konusunda çok da sıkıntı yaratılmıyor.
Özellikle doğru.
Böyle hafif ve kompakt bir araç için bu konu sıkıntı değil. Bir diğer konu da menzil artışı. Menzil tarafından baktığımızda da hemen şöyle bakıyorum. 400 kilometrelik bir menzil söz konusu. Artık en azından böyle kompakt araçlarda bile 400 kilometre bandının geride bırakılmış olması, özellikle bizim bildiğimiz Avrupalı üreticiler için söylüyorum, 400 kilometre bandının geride bırakılmış olması bence güzel. Yavaş yavaş daha üst seviyelere de gideceğiz
gelecek.
Ama 208 gibi modeller için 400 kilometre bence yeterli. Çünkü hani baktığımızda 208 veya işte diğer taraflarda başka markaların kompakt modelleri gibi bunlar daha çok şehir içi kullanıma odaklanan araçlar olduğu için zaten bu 400 kilometrelik menzil şehir içinde hayli hayli yetecektir. Zaten bu verdikleri değerin de rejeneratif frenleme sayesinde üzerine çıkacaktır diye düşünüyorum. O yüzden baktığımız zaman hani bunun daha büyük bataryalar koyup da aracın ağırlığını boşu boşuna arttırmanın, daha maliyetleri yükseltmenin alemi yok.
Evet, aslında bunu zaten Opel Mokka'nın da etkisini görüyoruz. Yani Mokka'da da mesela diyelim ki pil süresinin yani çok mu değil mi bunu tartışanlar var ama şehir içinde özellikle büyük şehirlerde bunu kullanarak memnuniyetini dile getirenler olduğunu gördük. Dolayısıyla bence hani bu araç için de durum aynı olacak. Yani E208 için de durumun aynı olduğunu tahmin ediyorum. Orada da bir soru işareti. 400 kilometrenin rahatlıkla yeteceğini düşünüyorum şehir içinde. Şehir dışına çıkınca zaten artık şarj edeceksin. Yani sabah çıkacaksın, yapacaksın, edeceksin. Onlar artık bunları saymamıza çok gerek kalmıyor. Zaten elektrikli otomobil dediğimiz zaman senede bir kez dışarı çıkıyorsan örneğin, artık senede bir kez de onun derdi sana dert olmuyor. Onun bir problemi yok.
Aynen öyle. Bu arada 100 kW'lık DC hızlı şarj desteği mevcut. 25 dakikada %20'den %80 dolum mümkün. Yine aslında baktığımızda 25 dakikada gayet bir elektrikli otomobil için makul bir süre. Tabii ki gelecekte bunların 5 dakikaya 10 dakikaya Skywell'in madinde bulunduğu gibi düşürülmesi tabii ki işimize gelir. Elektrikli otomobil kullanıcıları sanki böyle hani normal içten yanmalı motorlu aracına yakıt alıyormuş gibi bir izlenim verir. Böyle bir kullanım sunar. Ama şu anda da 25 dakika bir elektrikli otomobil için çok da uzun bir süre değil. Kaldı ki hani bataryası zaten ufak, 48 kW civarında bir kullanılabilir kapasiteye sahip bir bataryadan söz ediyoruz. O yüzden böyle makul süreler karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi E208 şehir içi kullanıma yönelik böyle güzel bir elektrikli otomobil.
Güzeldir, evet. Evet, bu anlamda baktığın zaman elektrikli otomobillerle ilgili Türkiye'deki beklenti artıyor. İşte ihtiyaçlar artıyor, tercih sebebi artıyor. O yüzden de bunlar daha çok konuştuğumuz için çeşitliliğin artması. Çinli otomobillerin yanı sıra diğer otomobillerde işte daha önceden güven duyulan otomobillerin de olması bu anlamda önemli. Bence şimdi bu arada en önemli haberlerden bir tanesine geliyoruz. Haftanın en çok beklenen haberlerinden bir tanesi. En çok konuşulanlarından bir tanesi. Neden? TOG'la ilgili. Neden? Evet. Zamla ilgili. Ne oldu bu TOG'la ilgili gündem? Nereden çıktı sevgili Barış?
Evet, şimdi baktığımız zaman yeni bir aya giriş yapmamız demek genellikle başta da söylediğim gibi zam anlamına geliyor. Yani burada TOG'u konuşuyoruz ama Aralık ayında sadece zam yapan marka TOG değil tabii ki. Böyle anlaşılmasın. Volkswagen'den Toyota'sına birçok marka zaten zamlı fiyatları listelere yansıtmaya başladı. Zaten ben daha baktığımda Aralık ayı girmeden şöyle bir 30 Kasım'da fiyat listeleri güncellenmeye başladı. Neden şu anda TOG'u konuşuyoruz? Birincisi zaten çok gündemde olan kendi markamız olduğu için. İkincisi de hemen öncesinde gelen bir ÖTV matrak güncellemesi var. Bunun zaten hani TOG'a zam gelecek de ona hazırlık mı şeklinde bir söyleme neden olmuştu. Hemen arkasından da böyle bir zam gelmesi nedeniyle hani bunu da konuşmak istedim. Baktığımız zaman sen de hemen fiyatları yansıttın zaten. 1.227.500 TL olan giriş seviye fiyatı 1.430.000 TL'ye yükselmiş durumda. Burada yaklaşık %17'ye varan bir artış görüyoruz her versiyonda. Ortadaki standart menzilli ama V2 donanım seviyesine sahip versiyonun fiyatı da 1.329.500'den 1.550.000 TL civarına çıktı. En üst seviye ise 1.820.000 TL'ye yükseldi ki asıl zaten anladığım kadarıyla ÖTV matrak güncellemesinin yapılmasına sebep olan bu versiyon. Çünkü eski haliyle %10'luk dilimdeki üst sınır 1.650.000 TL'ydi. Bu modelde 1.563.500 TL civarında bir hatta o fiyata sahipti. Şimdi bu düzenleme yapılmadan zam yapılmış olsaydı 1.820.000 TL değil büyük ihtimalle 2.2-2.3 milyon civarında görecektik bu versiyonun fiyatını. Çünkü direkt %40'lık dilime girecekti. Bu şekilde bir dilim atlaması olmaması için tabii ki matrak güncellemesi yaptılar ve bu versiyonun fiyatı 1.820.000 TL'ye yükselmiş oldu. Burada aslında daha başta da dediğim gibi marka zaten bunu en başından söylemişti. En azından giriş versiyonu o sıralar 900.000 TL küsür. Tam olarak hatırlayamıyorum ama fiyata sahipti ve bunun şu anda sipariş vermiş olsanız bile yıl sonuna doğru teslim edileceği belirtilmişti ve fiyat konusunda herhangi bir sabitleme söz konusu olmadı. Siz ne zaman teslim alacaksınız o zamanki fiyatın geçerli olacağı yönünde açıklamalar vardı zaten. Marka bunların hepsini altını çize çize açıkladı, duyurdu. Şimdi de böyle bir durum söz konusu. O zamanlar yani ilk fiyatlar belirlendiğinde 900.000 küsür TL fiyatı olan giriş seviyesi şu anda 1.430.000 TL fiyata sahip. Bu versiyonu alanlar özellikle bu zammın gelmesinin ardından daha öncesinde teslim almadılarsa artık 1.430.000 TL'lik fiyattan teslim alacaklar araçlarını. Tabii ki onlar bu konuda üzgün. Hani en azından markanın bir şey yapmasını bekliyorlar ama hani serbest ekonomi sadece TOG değil hiçbir marka bu şekilde genel olarak bir fiyat garantisi vermiyor. Bunu yapan tek tük marka vardır piyasada. O yüzden hani üzücü bir durum olsa da maalesef gerçekler böyle.
Evet bence de senin söylediğin çok doğru. Burada hak vermek gerekiyor. Ya ben mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi benim Ağustos ayından yediğim bir ceza var mesela, trafik cezası. Ağustos ayında gelmemişti o bana, şimdi gelmiş. Ben onu Ağustos'ta almış olsam trafik cezalarına zam gelmeden önce ödeyeceğim diyelim ki. Şimdi bana geliyor, ben bunu zamlı ödüyorum. Çünkü işte o zaman kesilmiş ama şimdi tebliğ edildiği için ben şimdi onu ödemek zorundayım. Daha önce gelmemiş. Hiçbir yerde de görmüyorum öyle bir cezam var yok görmüyorum. Yani Kasım ayındayız, Aralık'a girdik. Yani şu gün çekerken Aralık'tayız. Dolayısıyla bunu şimdi diyorsun ki ya kardeşim ben bunu o zaman ödeseydim daha az ödeyecektim. Niçin şimdi? Bunun eleştirisini yapmak belki böyle bakınca makul. Ama otomobil için baktığında sonuçta doları görüyoruz, biliyoruz. Yani cezada böyle bir şey yok. Yani döviz bazında bir üretim yapmıyorsun. Evet yerli ama bu arabanın tamamı yerli değil. Dışarıdan gelen diğer otomobillere bakarsan yani ya da diğer markalara baktığın zaman onlar da aynı şeyi yapıyorlar. Yani çünkü yapmak zorunda kalıyorlar dövizden dolayı, işte üretimden dolayı. Gibi. Dolayısıyla bu ya, evet. tabii şu var yani iyi ki TOG mesela Türkiye'deki bu ekosistemi etkiliyor. Yani yoksa işte şimdi diyorsun ki daha farklı bir şeyle karşılaşacaktık, fiyatla karşılaşacaktık. Ama galiba sipariş iptalleri de var değil mi? Böyle bir şey de gördüm ben.
Yani mutlaka zaten bu fiyatların artmasından dolayı sipariş iptali yapanlar olacaktır. Hani o konuda ben çok bir şey görmedim ama hani en azından insanlar
ben 3-4 tane
bu kadar kısa sürede iki defa ard arda işte %50'ye varan oranda bir zam gelmesine insanlar biraz tepkililer. Onun dışında zaten hani bu zammı normal karşılayanlar da var. Dediğin gibi yerli bir araç olmasına rağmen yerli üretim bir araç diyoruz. Tamam, fikri ve mülki hakları tamamen Türkiye'ye ait ama baktığın zaman bu otomobilin bataryası Türkiye'den değil. Motorları Türkiye'den değil ki bunlar en kritik bileşenler. Bunun dışında birçok parça sayabiliriz. Bunlar yurt dışından geldiği için tabii ki dövize endeksli olan parçalar. Böyle bir durumda tabii ki zam gelmesi kaçınılmaz. Diğer
yani tabii yerli
markalar gibi.
Yerliye zam gelmiyor değil ki. Yani yerli bir şey dışarıda, yani ekmek, yani Türk unuyla yapılıyor. Zam geliyor. Yani ona da zam geliyor. O yüzden ya öyle bir şey yok maalesef. Hani keşke tabii olmasa ama iptal de tabii.
Bu arada buğdayın bile çoğunu yurt dışından ithal ediyor.
Gerçi evet ya. Evet. Şimdi onu diyecektim.
Çok,
yani
çok üzücü.
Maalesef, doğru söylüyorsun. Neyse, şimdi oraya daha çok girmek istemiyorum ama şunu söyleyeyim. İptaller tabii ki olacak. Bir de tabii iptaller şundan dolayı da olabilir. Ya bir dakika, yani şimdi arabayı millet daha önce görmüyordu, etmiyordu. Şimdi çeşitler de görülüyor. Yani ben başka bir arabada alabilirim diyor adam. Ve tabii dolar olarak saklamıyorsa parasını, alması da şimdi yani 1.560'ı alacağı arabayı şimdi 1.800'ü alıyor. Yani 300 bin lira kadar bir fark var. Adam evet. Almaz yani. Hani derken 300 bin lirayı ben nereden bulacağım der adam. Şimdi hani 1.5 milyon biriktirmiştim de siparişini vermiştim ama şimdi bu 1.800 oldu. Ben nasıl yapacağım bu işi diyebilir gayet haklı olarak. Kredi alamıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Şu an çünkü bankalar da krediler konusunda daha artık sıkı davranıyorlar.
Evet.
O yüzden de bu tabii çok kolay değil. Hayırlısı olsun herkes için. Sadece tek araçta tabii elektrikli değil ama yani daha ucuz arabalarda var mı dersen o da pek de yok. Yani hani çok da böyle bir şey değiştirmeyecek söylediğim şey ama hayırlısı olsun. Peki o zaman bir sonraki ve son haberimize de geçerek bu haftayı zam haberiyle kapatmamış olalım diyeceğim.
Evet.
Sevilen, merak edilen ve yine dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir araçtan, Tesla Cybertruck'tan bahsedeceğiz şimdi. Ne oldu da Cybertruck neden yeniden gündemde?
Cybertruck neden gündemde? Çünkü artık Tesla Cybertruck özellikleriyle, neler sunduğuyla, iç ve dış tasarımıyla resmi olarak tanıtıldı. Artık tüm detayları belli. Tabii ki Cybertruck için en merak edilen, en çok konuşulan araçlardan biri dedin. Bunun en temel sebeplerinden biri de günümüz otomotiv dünyasında diğer birbirine birçok benzeyen aracın dışında çok farklı bir tasarım sunması. Gerçekten tasarım çizgileri inanılmaz farklı. Burada hani Tesla ve Elon Musk hani çok büyük bir risk almış bu tasarımı ortaya koyarak. Ama tabii ki bu riski avantaja çevirir mi? İlerleyen günlerde göreceğiz ki bana göre zaten çevirdi bile.
Çevirdi.
Bu ilginç
çok
tasarımdan
doğru.
Dolayı ve bu kadar konuşulduğu için bile bu aracı sipariş verip almak isteyenler vardır. Onu çok net söylemek lazım. Onun dışında baktığımız zaman Elon Musk zaten artık özellikle Tesla konusunda tam bir PR uzmanı. Yaptığı davranışlar, konuştuğu şeyler, söylemleri, hareketleri, iddiaları Tesla'nın ve ona ait modellerin çok konuşulmasına neden oluyor. Cybertruck da aslında bu nedenle bu kadar gündeme gelmiş, bu kadar çok gündemde kalmayı başarmış, ilgi çekmiş bir araç olduğunu söylemek lazım. Onun dışında hemen bakalım neler sunuyormuş bize, ne detayları var. Zaten tasarımı artık sürpriz değil. Böyle
evet.
Düz köşeli hatlardan ve düz panellerden oluşan farklı bir tasarımı var. Dediğim gibi hani ön tarafta boydan boya uzanan LED ışık imzası var. Tamamen yatık, kocaman bir ön camı var. Tek bir kocaman silecek var. İlginç bir tasarım söz konusu. Yani kasanın yapısı bile çok ilginç. Böyle baktığın zaman çok uzaktan Tesla Cybertruck'ın geldiğini anlayabilirsin. Gerçekten
anladım.
Bu konuda çok net. Teknik özellikleri önemli. Farklı versiyonları var. Arkadan itişli tek motorlu versiyon var. 4 tekerlekten çekişli 2 motorlu versiyon var. Onun dışında 3 motorlu Cyber Beast adı verilen, daha önce de konuşuluyordu bu, performans canavarı var. 3 farklı versiyonla geliyor. Baktığımız zaman menzillere giriş seviyesinde 400 km, 402 km bir menzil sunuyor. 4 tekerlekten çekişli versiyonda daha büyük batarya ile 547 km'ye kadar menzil sunuyor bize. Tabii ki 3 motorlu da bu menzil 515 kilometreye kadar düşüyor. Aslında baktığında 2 motorluya göre çok büyük bir düşüş değil baktığın zaman. Özellikle performans istiyorsan hani göz ardı edilemeyecek, hani bu vazgeçilemeyecek bir değer değil bence. Ama şöyle bir şey de var Cybertruck'ta, ekstra batarya seçeneği de söz konusu. Bu ekstra bataryayla 4 tekerlekten çekişli versiyon 756 kilometreye kadar menzili yükselebiliyor ki böyle büyük ve ağır bir araç için 756 kilometre bence günümüzde çok çok iyi bir değer. Zaten hani bu çok da şaşırtıcı değil. Tesla baktığımız zaman elektrikli otomobili en azından günümüzde dünyaya tanıtan ve elektrikli otomobile geçişi hızlandıran bir marka. Batarya ve yazılım konusunda gerçekten çok çok ilerideler diğer markalara göre. Yavaş yavaş yakalamaya başladı diğer markalarda ama en azından geçmiş yıllarda bu durum böyleydi. O yüzden 756 kilometrelik bir menzil böylesine büyük ve ağır bir araç için bile beni şaşırtmadı diyebilirim. Kaldı ki 3 motorlu versiyonda bile yüksek bir performans sunulmasına rağmen, yüksek performans diyorum, 2.6 saniye 0-100 hızlanması var bu versiyonun. Böyle bir pick-up için 2.6 saniyelik 0-100 hızlanması hani müthiş, gerçekten şaşılası bir değer. Bu versiyonda bile 708 km yani 700 km'nin üzerinde bir menzil sunuyor bizlere. Son hız tarafına baktığımda diğer iki versiyon 180 km saatle sınırlıyken 3 motorlu versiyonda artık hani herkes bunu performans için alacağından dolayı 209-210 km civarına çıkıyor son hız. Çekme kapasitesi burada çok önemli bir değer. Özellikle Amerika pazarında insanlar bununla doğaya çıktıkları için, çeşitli işte romorklar taşıdığı için burada öne çıkan detay, giriş versiyonunda 3400 kilogram çekme kapasitesine sahipken diğer versiyonlarda yaklaşık 5 tona kadar çekme kapasitesi sunuyor bizlere. Gerçekten çok iyi detaylar bir elektrikli pick-up için. Şaşılası detaylar bunlar. Bunun olacağını aslında daha önce görmüştük. Az çok detaylar, böyle teknik detaylar konuşuluyordu ama artık bunları resmi olarak görmek ve ilk teslimatların başladığını görmek Tesla açısından, Cybertruck açısından olumlu bir gelişme. Hemen fiyatlardan da bahsedeyim. Tabii ki bu kadar teknik özelliğin fiyat konusunda da özellikle bir pick-up için
ne kadar ekmek o kadar köfte modundan,
evet,
diyorsun.
Az önce dediğim
bu arada ben de yapılıyor. Evet, bu arada ben de hemen şöyle yapayım. Sen güçten bahsederken söyleyecektin ama Porsche 911 ile bir kapışması var. Evet. Onu göstermiş. Ben bir taraftan da onu seyircilerimize göstermiş olayım. Hissetmemiş olanlar için arka tarafta sen şimdi fiyatlardan bahsederken neye mal oluyormuş bunun cevabını da vermiş olalım. Buyursunlar.
Evet, tam da aslında burada çok güzel oldu. Böyle Porsche'un spor otomobilleriyle yarışabilir bir elektrikli pick-up istiyorsanız giriş seviyesinden itibaren 60.990 dolarlık, hatta söyleyemedim bile yani, 60.990 dolarlık bir fiyatı gözden çıkarmanız gerekiyor. Bir üst seviyede 4 tekerlekten çekişli versiyonda 79.990 dolara yani 80.000 dolar. Üst versiyonda ise 100.000 dolarlık bir fiyat etiketi söz konusu. Dediğim gibi hani bu teknik özelliklerin, bu kadar şaşanın ve öne çıkan işte PR çalışmalarının tabii ki bir maliyeti var. İşte maliyeti de bunlar.
Evet. Tabii sen de söylerken bunu görmüş olduk. Şöyle bir sesini de açmış olayım seyircilerimize geliyorsa eğer. Evet, bu da toplantı sırasında gösterilen şeylerden bir tanesi. Bir tanesi Tesla Truck, Tesla Cybertruck, bir tanesi ise Porsche 911. 0'dan 100'e, 0.60 mil 2.6 saniye. Yani 0-100 2.6 saniyede alıyor. Ve Porsche 911'den daha hızlı bir sonuç veriyor.
Böyle ve arkasında baktığın zaman, da ayrı bir Porsche çekiyor.
Bir Porsche çekerken bir Porsche'u geçiyor. Bu tabii biraz böyle hali tabii bunlar tamamen dikkat çekmek amaçlı, konuşturmak amaçlı. Daha önce de zaten şey vardı, hatırlayacaklardır. Bir Ford'u çekmişti toplantı sırasında. Yine gösterdikleri model bir Ford F-150 miydi? Onu ikisi birbirini çeken bir şey vardı, böyle hatırlayacak seyircilerimizde. O da mesela çok dikkat çekmişti. Ama mesela camı kırılmaz deyip vurduğu zaman da kırılmıştı. Az önce seni paylaştığın haberde MP5 ile ateş ettiklerini gösteren bir görsel vardı. Kaputuna vurduğu zaman da işte kurşun geçirmediğine dair bir görüntü var. O yüzden enteresan şeyler görüyoruz, duyuyoruz. Cybertruck dediğin gibi tasarımıyla gerçekten tamamen farklı olmasından dolayı dikkat çekiyor. Benim aklıma şey geliyor, Silver Stallone ve birisinin Tango ve Cash diye bir film vardı. O filmde bir araç vardı. Benim aklıma o aracı getiriyor. O araç özel bir araçtı. Orada o film için yapılmış, geliştirilmiş bir araçtı. Benim aklıma onu getiriyor. O yüzden ya böyle hakikaten fütüristik. Bir taraftan da eleştirilere de tabii ki haliyle muhatap tabii ki oluyor. İşte banka arabası gibi görünüyor diyenler de var. Hepsinin eleştiriler tabii ki eleştiriler de hepsi olacak ama en azından standart bir otomobil yapmadığını biliyoruz ki zaten Tesla'da da zaten bunu yaparak bugünlere geldi. Bakalım bu ne kadar ileriye gidecek? Tesla Truck nereye gidecek? Onu da göreceğiz. Daha çok konuşacağız gibi gözüküyor diyoruz ve bu haftalıkta bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olalım artık. Zamanımızı aştık mı bilmiyorum ama seyircilerimizin geçen haftaki ve önceki haftalarda gösterdiği ilgi için teşekkür ederek sözü sana bırakıyorum. Görüşmek üzere diyorum.
Evet, ben de çok teşekkür ederim. Aslında başta da söylemiştik ama bir defa da ben söylemiş olayım. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz bizim için önemli motive kaynağı. Çok teşekkür ederiz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.